gerçekten. Dolayısıyla adımız da olduğu için. Yemek gerek, hazırlayarak güzel yemek.
Hayatın Sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Hafta ortasındayız, gün ortasındayız ve sizleri TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınına, canlı yayınımıza, Hayatın Sesleri'ne bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da TRT Hayatın Sesleri yazarak bize ulaşabilir. Değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Cihan Aktepe ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek canlı yayında sizlerle birlikte olacağız. Sevgili dinleyicilerimiz, bal, polen, propolis, arı sütü ve arı zehri dahil olmak üzere arı ürünleri kullanılarak yapılan bir tür tedavi apiterapi. Apiterapi ile ilgili olarak Ulusal Apiterapi Derneği Başkanı, Uluslararası Apiterapi Federasyonu Başkanı ve Medipol Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Bölümü Başkanı Profesör Doktor Ali Timuçin Atayoğlu telefon konuğumuz olacak. Hemen sonrasında Berfin Sılakepez, hem yazar hem masal anlatıcısı. Çok güzel bir kitap yazdı. İlk kitabı Cam Tavşan'dı. İlk kitabının ardından ikinci kitabı Bal Gibi Oyun, Masal ve Bayram'da okuyucularıyla buluştu. Yazarla kitabın oluşum sürecini ve çocukların kitapla ilgili izlenimlerini konuşacağız. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında ilk konuğumuzla sizlerleyiz.
Gel ayvazım dolaşalım, gel ayvazım dolaşalım. Çamlı bellere, bellere, çamlı bellere, bellere. Etmiştir hayli, ben Mecnun olam sen Leyli. Düşüp çöllere, çöllere, ben Mecnun olam sen Leyli. Düşüp çöllere, çöllere. Gel ayvazım dolaşalım, gel ayvazım dolaşalım Çamlıbellere, bellere, Çamlıbellere, bellere. Gel Ayvaz'ım dolaşalım, gel Ayvaz'ım dolaşalım.
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Telefon hattımızın diğer ucunda Ulusal Apiterapi Derneği Başkanı, Uluslararası Apiterapi Federasyonu Başkanı ve Medipol Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Bölüm Başkanı, Doktor Öğretim Üyesi Ali Timuçin Atayoğlu var. Sayın Atayoğlu, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk Sezin Hanım. Teşekkür ederim.
Biz teşekkür ediyoruz. Günler geçiyor, mevsimler değişiyor. Yeri geliyor pandemiyle savaşmak zorunda kalıyoruz. Yeri geliyor yalnızca soğuk algınlığı ama hep işin sonu dönüp dolaşıp bağışıklık sisteminin güçlendirilmesine geliyor. Aslında yüzyıllardır, hatta bin yıllardır bağışıklık sistemini nasıl güçlendirebiliriz diye tıp hekimleri çalışmalar yürütmüş ve balın çok önemli bir mucizesi olduğuna kanaat getirip yüzyıllardır onunla ilgili tedaviler üretmişler. Şimdi günümüzde geleneksel ve tamamlayıcı tıp gerçekten çok özel, çok ileri bir noktaya geldi. Hem Türkiye'de hem de dünyada. Ve bu geleneksel ve tamamlayıcı tıpın çok önemli bir bölümü de apiterapiye ayrıldı. İsim olarak yabancı gelebilir bazılarımıza, bazılarımız muhakkak duymuştur ama bal ve bal ürünleri, daha doğrusu arı ve arı ürünleri dediğimizde belki daha iyi ifade etmiş oluyoruz. Siz de uzun zamandır apiterapi konusunda çalışmalar yürüten çok değerli bir hocamızsınız. Ama biz, dedim ya, kelime anlamını çok tam anlamıyla ifade edemiyor olabiliriz. Asıl sizden öğrenmek istiyoruz. Apiterapi nedir? Bu isimle kullanılan tedavi şeklinde nasıl bir tedavi uygulanıyor hastalara?
Evet, teşekkür ederim. Şimdi terapi kelimesine dinleyicilerimiz aşinadır. Terapi, tedavi anlamına geliyor.
Evet.
Api kelimesi belki yeni bir kelime. Api, apis, Latince arı anlamına gelen bir kelime. Apis. Apis kelimesinden türetilerek kısaca arının şifa amaçlı kullanılması anlamına geliyor.
Hı hı.
Biz apiterapiyi, hani terapi, tedavi dedik ama aslında apiterapi, yani arı ile terapi, sadece bir hastalığın ya da hastalıkların tedavisi değil. Aynı zamanda az önce de bahsi geçtiği gibi bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi ve dolayısıyla hastalıklara karşı korunma amacıyla da kullandığımız için apiterapiyi arının şifa amaçlı kullanılması diye kısaca özetleyebiliriz.
Evet, arı şifa amaçlı nasıl kullanılıyor? Evet, bal ürünlerini tüketiyoruz, çok da seviyoruz, çocuklarımız da çok seviyor ama
evet.
İşin bir de tedavi şifa ve terapi boyutu var.
Evet.
Onu anlatır mısınız?
Evet. Şimdi apiterapi kelimesi her ne kadar modern zamanlara ait olsa da, az önce de buyurduğunuz gibi içerik olarak aslında yüzlerce yıl önceye dayanmakta. Yani hatta binlerce yıl diyelim. Apiterapiyi günümüzden 6000 yıl önce Hintliler, 5000 yıl önce Sümerler kullanmış. Yani arı ve arı ürünlerinin şifa amaçlı kullanılması çok eskiye dayanıyor. Arı ürünleri diye bir ifade kullandık. Neyi kastediyoruz biz? Sadece bal değil, hı hı, balın yanında başka ürünler de var arının bize lütfettiği diyelim. Bal, polen, arı poleni, hı hı, propolis, arı sütü, hatta arı zehiri bile apiterapide kullanılabiliyor. Son zamanlarda arı kovanının havası da acaba
fayda sağlar mı diye
mi? Hı hı. Bunun çalışmalarını yapmaya başladık. Dolayısıyla apiterapi arı ile ilgili her şeyi kapsayabiliyor diyebiliriz. Arı ve arı ürünlerinin sağlık amaçlı kullanılması diye kısaltalım.
Evet. Balı, poleni, propolisi, arı sütünü belki yiyoruz, tadını biliyoruz, anlayabiliyoruz şifa olduğunu, ama arı zehri konusunda bazı çekincelerimiz oluyor açıkçası. O konuyu da aydınlatmanızı rica edebilir miyiz? Nedir arı zehri? Nasıl bir fayda sağlar vücuda?
Şimdi tabii çekince haksız bir çekince değil aslında. Yani bizim tıp hekimi olarak da dikkat edilmesi gerektiğini hep vurguladığımız bir apiterapi ürünü arı zehri. Hı hı. Bir kere en başta bu konuda arı zehrine karşı alerjik reaksiyon riski olduğunda arı zehrine hassasiyeti olan kişilerin özellikle dikkat etmesi gerekiyor. Hayati tehlike söz konusu olabilir. Bizim anafilaksi dediğimiz böyle çok aşırı vücudun aşırı verdiği bir reaksiyonla hayati risk oluşabilecek durumlar söz konusu bazı kişiler için arı zehri söz konusu olduğunda.
Evet.
Dolayısıyla arı sokması tamam zaten kulağa belki şey gelmiyor.
Pek hoş gelmiyor,
çok çekici,
değil mi?
Pek hoş gelmiyor, çekici gelmiyor. Arı sokması
evet.
Çok istenen bir şey gibi gelmiyor çünkü acı veren bir şey.
Evet.
Ancak içeriğine baktığımızda bilimsel çalışmalar şunu gösteriyor. Arı zehrinin içeriğinde bir takım maddeler var ve bu maddeler bir araya geldiğinde özellikle bir sinerjistik etki söz konusu oluyor ve bağışıklık sistemine yaptığı etkiyle bazı rahatsızlıklarda fayda verme ihtimali dikkati çekiyor.
Hmm.
Tabii bununla ilgili içerik her ne kadar bu konuda ümit var bir tablo gösterse de bilimsel çalışmalarda biz sadece içeriği değil klinik çalışma dediğimiz hani insanlar üzerindeki etkilerinin de gösterilmiş olmasını istiyoruz,
evet.
Bekliyoruz. Bu çalışmalar şu anda kısıtlı sayıda. Dolayısıyla modern tıp açısından arı zehrinin hangi hastalıklarda nasıl kullanılacağı konusunda iddiada bulunurken klinik çalışmalarının az olması bizi biraz zor duruma düşürüyor.
Hmm.
Ancak içerik olarak baktığımızda ve farklı kültürlerdeki tarih boyunca uygulamalara baktığımızda oldukça da ümit var bir durum söz konusu. Özellikle romatizmal şikayetler için yani farklı kültürlerde kullanılmış.
Hı hı.
İçeriğine de baktığımız zaman gerçekten romatizmal bazı rahatsızlıklarda faydalı olabileceğine dair veriler var. Dolayısıyla arı zehri bir taraftan alerji riskine karşı dikkat edilmesi gerekli olan bir apiterapi ürünü, bir taraftan da içeriği ve geleneksel tıpta kullanımı göze alındığında, göz önünde tutulduğunda oldukça ümit var bir apiterapi ürünü. Biz de bilimsel çalışmalarımızı bu konuda yoğunlaştırarak olayı netleştirmeye çalışıyoruz.
Uygulama nasıl yapılıyor Sayın Atayoğlu?
Şimdi apiterapide arı zehri uygulamaları geleneksel açıdan bakıldığında farklı kültürlerde az önce de dediğim gibi sadece yani ilk akla gelen uzak doğu oluyor belki ama sadece uzak doğuda değil farklı kültürlerde hem batı dünyasında hem de uzak doğuda Anadolu'da da kullanılmış. Nasıl? Canlı arıyla yani belki duymuştur dinleyicilerimiz Anadolu'da bazı arı soktururlar. Canlı arının iğnesinin ağrıyan bölgeye uygulanması şeklinde yapıla gelmiş.
Hmm.
Bizim bugün daha çok üstünde durduğumuz teknik ise Çinli bir profesör, Profesör Fang Su, şu anda 85 yaşlarında. Onun özellikle çalışmalarını, bilimsel çalışmalarını yaptığı akupunktur noktalarına arı iğnesinin akupunktur iğnesi yerine kullanılması şeklinde özetleyebileceğimiz apipunktur tekniği.
Yani tek şekilde bir bölge yok. Hani yalnızca o ağrıyan bölge değil de belli bölgeler,
evet.
Akupunktur bölgeleri belirleniyor ve arı
evet.
zehri bu bölgelere uygulanıyor, öyle mi?
Çok doğru. Yani bir taraftan akupunktur uygulaması ile geleneksel arı iğnesi uygulaması entegre edilerek apipunktürü yöntemiyle farklı vücudun farklı noktalarına, dediğiniz gibi sadece ağrıyan noktaları değil, akupunktür noktalarına seçilerek bu noktalar arının iğnesi uygulanmış oluyor. Ve hem arı zehrinin kimyasal içeriğinden faydalanılarak hem de akupunktür noktaları uyarılarak fayda sağlanmaya çalışılıyor.
Peki Sayın Atayoğlu, dediniz ki alerjik reaksiyon gösterebilir. Şimdi bir kişi tamam belki bala alerjisi olmayabilir, severek yiyebilir, vücudunda herhangi bir reaksiyon olmayabilir, hı hı, ama arı zehrine olabilir. Bunu nasıl belirliyorsunuz? Hani biri size geldiğinde veya sizin gibi hekimlere ben arı zehrini kullanmak istiyorum, işte romatizmal rahatsızlıklarım var dediğinde onun alerjisi olup olmadığını nasıl test ediyorsunuz?
Çok güzel bir soru. Şimdi bazı hastalarımız geliyorlar, apiterapide arı zehir uygulamasını deneyimlemek istiyorlar. Ama bazen de şunu soruyorlar, ben bunu acaba evde de kendim bahçemde yapabilir miyim şeklinde. Şimdi biz burada alerji konusunda çok hassas davranılması gerektiğini vurguluyoruz. Bir kişinin bir şeye alerjisi şimdiye kadar olmayabilir ama birden başlayabilir. Hmm. 40 yaşındadır kişi. Şimdiye kadar domatese alerjisi yoktu. Birden domatese alerjisi başlayabilir. Arı zehrine alerjisi daha önce yoktur. Arı sokmuştur ama alerjisi yoktur. Sonradan başlayabilir. Dolayısıyla burada alerji konusu gerçekten çok hassas bir konu. Çok dikkat edilmesi gerekli bir konu. Biz uygulamalarımızın mutlaka klinik ortamda yapılmasını bu açıdan vurguluyoruz. Çünkü daha önceden alerjisi olmayan bir kişi daha sonradan alerji başlayabilir. Dolayısıyla uygulama apiterapi kliniğinde yapılması gerekiyor diyoruz. Hmm.
Öyle gidip de herhangi merkezinde, bir bahçede herhangi bir arı kovanına yaklaşıp değil mi? Onu vurgulamaya değil, çalışıyorsunuz.
Evet, evet kesinlikle apiterapi uygulama merkezinde yapılması gerektiğini, bunun öncesinde bazı alerji testlerinin yapılmasını istiyoruz. Hastalarımız, bize başvuran hastalarımızdan bazı testler istiyoruz. Alerjisi olmadığına dair, arı zehrine alerjisi olmadığına dair bazı kan tahlilleri istiyoruz. Ancak bu testler de problem olmasa bile alerjinin sonradan oluşabileceğini de
hesaba
katarak, evet, hesaba katarak uygulamalarımızda hastalarımızın uygulama sonrası yaklaşık yarım saat kliniğimizde beklemesini istiyoruz. Müşahede altına alıp, gözlem altına alıp eğer yarım saat içinde bir reaksiyon, olumsuz bir reaksiyon olmadıysa ondan sonra gidebilirsiniz diyoruz. Geç reaksiyonlarla ilgili bilgi vererek dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyoruz.
Evet, çok güzel ifade ettiniz.
Evet, yani öncesinde bazı tahliller, evet, ve uygulama sonrasında gözlemde tutulması ve bilgilendirilmesi burada önemli hastalarımız.
Yaş grubu var mı? Örneğin hani şu yaşı geçmiş olması gerekiyor bu uygulama için diyebileceğimiz bir yaş sınırı var mı?
Şimdi bu konuda farklı ülkelerde farklı yaş sınırları var getirilmiş, yani şey olarak yasal açıdan. Normalde bir insanı çocuk olarak da arı sokabilir, yaşlıyken de arı sokabilir, bir problem yaşanmayabilir ama biz bunu bir apiterapi uygulaması olarak yapılacaksa şu anda Türkiye'de, ülkemizde GETAT uygulamaları yönetmeliği söz konusu. 2014 yılında yayınlanan bir yönetmeliğimiz var. Bu yönetmeliğe göre çocuklara yapılmıyor. Tabii yönetmelik yarın değişikliğe uğrayabilir, yaş farklı şey yapabilir, evet, değişikliğe uğrayabilir. Ama şu an için arı zehir uygulamasının yönetmelikte çocuklara yapılmaması. Yani çocuk olmayacak, yetişkinlere yapılması uygun görülmüş durumda.
Hem yurt içinde hem yurt dışında aslında bu uygulamaların hep gerçekleştiğini söylediniz. Biz yurt içinde gerçekten çok ileri bir seviyeye vardığımızı siz de ifade ettiğiniz gibi 2014 yılından bu yana çok önemli çalışmaların yürütüldüğünü biliyoruz. Peki yurt dışında, evet, şu anda durum nedir? Apiterapi doğrudan doğruya bir tedavi olarak uygulanabiliyor mu?
Farklı ülkelerde farklı şekilde uygulama, yani yönetmelikler kapsamında uygulama mümkün.
Ha, bunu özellikle sordum Sayın Atayoğlu. Biz yurt dışında yayın yapan bir radyoyuz. Dünyanın dört bir tarafından dinleyicilerimiz var. Hani konuyla ilgilenen veya apiterapi uygulamasına tabi olmak isteyenler varsa hani nasıl yönlendirebilirsiniz onları?
Bu konuda yapılabilecek en basit, en kolay yaklaşım o ülkedeki apiterapi derneği ile irtibata geçmek olabilir. Şu anda bizim Amerika'dan Çin'e kadar pek çok ülkede apiterapi ile ilgili dernekler, organizasyonlar var. Bunların da bir araya geldiği bir dünya federasyonumuz var. Uluslararası Apiterapi Federasyonu.
Sizin başkanlığını yürüttüğünüz değil mi?
Son iki senedir benim başkanlığımı yürüttüğüm şey olarak bu aslında Türkiye'nin bir başarısı. Türkiye dikkat çeken bir şekilde apiterapi konusunda dünyada öne
söz
çıktı.
Söz sahibi olmaya başladı. Evet.
Özellikle Sağlık Bakanlığımızın 2014 yılındaki o geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları yönetmeliğinin yayınlanması ciddi yankı uyandırdı ve bunların da içerisinde apiterapinin bulunması ve hem yasal zemine kavuşturulması hem bilimsel çalışmaların artması, üniversitelerde bu konuda eğitimlerin başlaması dünyada dikkat çekti ve apiterapi, Uluslararası Apiterapi Federasyonu da bu konuda Türkiye'nin ön plana çıktığını gözlemleyerek başkanlığı da ülkemize verdiler. Hı hı. Şu anda da dediğiniz gibi Apiterapi Dünya Federasyonu başkanlığını Türkiye yürütüyor. Bu aslında çok güzel bir fırsat aynı zamanda bizim için. Çünkü ülkemiz apiterapi açısından gerçekten potansiyel olarak da ürünler açısından büyük bir şeye sahip.
Evet, sağlık turizmi açısından da aslında çok güzel bir kaynak, öyle değil mi?
Kesinlikle. Yani bizim hem geleneksel tıbbımızda bu konuda büyük bir potansiyel var eski tıp kitaplarında. Hem ülkemizde bal üretimi konusunda çok iyi bir noktadayız. Dünyada Çin'den sonra ikinci sırada geliyor. Yaklaşık 100 bin ton bal üretiliyor ülkemizde.
Ve kaliteli bal.
Ve kaliteli bal üretilebiliyor. Dolayısıyla diğer apiterapi ürünlerini de bu konuda üretimi konusunda doğru şekilde, kaliteli şekilde üretilmesi konusunda teşvik edersek aracılarımızı çok güzel bir noktaya gelme imkanı söz konusu. Bir taraftan da bilimsel olarak bu konuda pek çok çalışma yapılıyor. Artık üniversitelerde geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları ile ilgili bilimsel çalışmalar da arttırıldı. Apiterapi de bunların arasında. Dolayısıyla güzel bir noktaya doğru hızla ilerliyoruz apiterapi alanında. Hı hı. Yurt dışındaki yaşayan kişilerin de kendi bulundukları ülkelerde, yerlerdeki apiterapi dernekleriyle irtibata geçebilirler. Ya da bizim Uluslararası Federasyon, Apiterapi Federasyonu'nun web sitesinden bazı bilgilere ulaşabilirler. Ve apiterapi konusunda bir uzman tıp hekimi ve kliniği kendi bölgelerinde nerede varsa orayla irtibata geçip uygulama uygun olup olmadıklarına bakılabilir. Burada en önemli şey dediğimiz gibi arı zehri söz konusu olduğunda alerji konusunda çok dikkatli olunması gerektiği ve uygulamanın gerçekten bu konuda
ehil
tecrübeli
ellerde yapılması
ehil
gerektiği.
Ellerde, evet, yani tecrübeli bir kişi ile uygun bir merkezde, yani uygulama yeri de önemli, yapılması konusunda dikkat edilmesi gerekiyor.
Tabii ürünlerin kalitesinden özellikle de aslında bir kez daha belki vurgulamak gerek. Çünkü bal bütün internet sitelerinde her yerde bal satılıyor ama o balın içeriği bilmiyorum, gerçi hani çam balıdır, kekik balıdır, çiçek balıdır, hepsinin mutlaka farklı farklı faydaları vardır. Bunu da değerlendirmek gerekiyordur diye tahmin ediyorum.
Doğru, yani başta bal olmak üzere diğer apiterapi ürünlerinin de kalitesi bizim için öncelikli konu. Burada kalitenin belirlenmesi dışarıdan bakılarak her zaman için mümkün olmuyor ve mutlaka analizlerinin yapılmış olmasını ve üreticinin nasıl üretim yaptığının bilinmesi gerekiyor. Hatta üreticinin nasıl üretim yaptığı da bazen yetmiyor. Çevre şartları da önemli oluyor. Örneğin bir propolis arı eğer etrafta reçine bulabilirse reçineyi alıp propolise çevirebiliyor. Ancak reçineyi bulamazsa gidip asfalttan da propolis yapmaya çalışabiliyor. Dolayısıyla şimdi orada aracı gayet kaliteli bir şekilde üretimi yapıyor olabilir ama çevre şartları dikkate alınmadığı zaman biz oradaki propolisin
kalitesinden bahsedemeyiz. Evet.
Emin olamıyoruz. Dolayısıyla çevre şartları da önemli. Aracının nasıl üretim yaptığı önemli. Paketleyici varsa paketleyicinin nasıl paketlediği, hijyenik şartlara uyulup uyulmadığı ve son noktada da analizlerinin yapılıp bunun kaliteli bir ürün olduğunun belgelenmesi bizim için önemli oluyor.
Evet, genelde biz bir yerimiz ağrıdığında hemen bu tür ürünlere başvururuz ama benim geleneksel ve tamamlayıcı tıpta en önemsediğim konu aslında hastalanmadan önce, evet, hani şu bağışıklık sistemini geliştirmek diye programı açarken de söyledim ya, o hastalığa yakalanmadan önce bir şeyler yapabilir miyiz düşünmek bence hastalığa yakalanmamak. Kesinlikle. Yani şunun gibi, hani pandemi sürecindeyiz, pandemiden nasıl korunuruz yakalanmayarak.
Evet,
bu şekilde
evet,
hani evet, bağışıklık sistemini güçlendirerek yani, siz neler söylersiniz?
Şimdi burada tabii bağışıklık sistemini güçlendirmenin yanında aslında apiterapinin öyle bir imkanı var ki çok ilginç. Bağışıklık sistemini düzenleyici etkide oluşturabiliyor.
Evet.
Yani bu çok ilginç bir şey. Çünkü bağışıklık sistemini biz bazı hastalıkların tedavisinde mesela baskılayıcı ilaçlar kullanıyoruz. Bu bir açıdan hastalığın kontrol edilebilmesi için yapılırken bir taraftan da bir risk de oluşturuyor. Bağışıklık sistemini baskılıyorsunuz. Dolayısıyla dışarıdan gelecek olan bir enfeksiyona karşı vücut zayıflamış olabiliyor. Ya da bazı otoimmün hastalıklar var. Bağışıklık sistemini aslında biz düzenleyebilsek baskılamaya gerek kalmayacak. Dolayısıyla apiterapi ürünlerinin içeriğine bakıldığında immün modülatör dediğimiz ya da immün regülatör dediğimiz etkilere sahip bazı flavonoidler söz konusu. Bu noktada aslında apiterapi çok ilginç. Yani baskılayıcı değil, çok böyle şey de değil. Hani otoimmün hastalıklar için risk oluşturacak bir durum da oluşturmadan düzenleyici etki yapabilecek bir potansiyele sahip bazı apiterapi ürünleri eğer doğru ürün, doğru dozla, doğru miktarda kullanılabilirse bir apiterapi uzmanının gözetiminde o noktada çok faydalı olabilir ve hastalıklara karşı korunma noktasında da dediğiniz gibi çok faydalı olabilir ürünler bunlar.
Evet, sizin olan bölümümüzün yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşıyoruz Sayın Atayoğlu. Son cümlelerinizi alacak olursak apiterapiyle ilgili hem vatandaşların hem dinleyicilerimizin hem yurt dışındaki dinleyicilerimizin nelere dikkat etmesi gerektiği konusunda bir toparlama yaparsak belki daha dikkat çekici olabiliriz.
Şimdi apiterapi dediğimiz gibi bir geleneksel bir geçmişi olan bir tedavi ve şifa yöntemi. Ama bunun yanında modern bilimsel çalışmalar modern tıp açısından da çok büyük bir potansiyele sahip ve hızla çalışmaların sayısında artış oluyor. Hatta sadece bilimsel çalışmalar değil bu ürünlerin üretim şekliyle de ilgili çok güzel gelişmeler var. Mesela az önce benim bahsettiğim arı zehirinin canlı arıyla uygulaması yanında bugün artık arı zehirinin elde edilip enjeksiyon formu olarak da uygulanması artık mümkün. Biz yavaş yavaş bunu da bunun üzerinde de çalışmalar yapıyoruz. Pek çok arı ürününün dozunun ayarlanması açısından kolaylık olacak formlara şey yapıldı, başlandı. Bazı arı ürünlerinin başta bal olmak üzere krem formları var yara tedavilerinde kullanılabilen. Bu konuda çok güzel gelişmeler oluyor. Bilimsel çalışmalarda da giderek artış var. Biz üniversitemizde de geleneksel ve tamamlayıcı tıp bölümünde doktora programlarına da başladık. Ümit ediyorum ki çok yakın bir tarihte çok güzel bazı haberler verebileceğiz bu konuda. Ve bazı hastalıkların hem tedavisinde tedavisinde hem önlenmesinde apiterapinin çok önemli rolü olduğunu hep birlikte gözlemleyeceğiz.
Evet,
diye
bu arada
bekliyoruz.
Merkezde doktora çalışmaları yapılıyor dediniz. Aynı zamanda uzman hekimler de yetiştiriyorsunuz, öyle değil mi bu alanda
tabii,
çalışma yürüten?
Tabii, bizim üniversitemizde hem tıp hekimlerine apiterapi eğitimi verilebiliyor. Sertifikasyon, Sağlık Bakanlığı onaylı sertifikasyon programları. Bir taraftan da doktora programları yapılarak bu da yurt dışından çok ilgi duyuyor, çekiyor. Doktora programlarıyla bu konuda akademisyen yetiştirmeye de çalışıyoruz. Dolayısıyla apiterapi konusunda üstümüze düşen görevi
evet,
elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz.
Emeklerinize sağlık, kolaylıklar diliyoruz Sayın Atayoğlu. Yayınımıza katıldığınız ve verdiğiniz bilgiler için de ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar efendim.
Ben teşekkür ediyorum. Bal gibi şifalı ve tatlı günler
güzel
diliyorum.
Ne güzel bir cümle. Çok teşekkürler. Eksik olmayın. Sevgili dinleyicilerimiz. Sağ olun efendim. Ulusal Apiterapi Derneği Başkanı, Uluslararası Apiterapi Federasyonu Başkanı ve Medipol Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Bölümü Başkanı, Doktor Öğretim Üyesi Ali Timuçin Atayoğlu telefon hattımızın diğer ucundaydı. Bal gibi güzel, tatlı bir yıl, tatlı bir gün, uzun bir ömür, sağlıklı bir ömür diledi. Biz de aynı dilekleri paylaşıyoruz. Kendisine de bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
Sevemez kimse seni benim sevdiğim kadar. Sevemez kimse seni benim sevdiğim kadar. Sevgilim sen olmasan yaşamak neye yarar? Sevgilim sen olmasan bu dünya neye yarar? Her gün seni düşünür, her an seni yaşarım. Seni sevmekten değil, kaybetmekten korkarım. Her gün seni düşünür, her an seni yaşarım. Seni sevmekten değil, kaybetmekten korkarım. Başkalarına bakma, bir gün beni unutur. Başkalarına bakma, birazcık sevgin varsa beni sensiz bırakma. Birazcık aşkın varsa beni yalnız bırakma. Her gün seni düşünür, her an seni yaşarım. Seni sevmekten değil, kaybetmekten korkarım. Her gün seni düşünür, her an seni yaşarım. Seni sevmekten değil, kaybetmekten korkarım.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, telefon attığımızın diğer ucunda masal anlatıcısı ve çocuk kitabı yazarı Berfin Sıla Kepez var. Hoş geldin Berfin'cim, nasılsın?
İyiyim, teşekkür ederim. Hoş bulduk.
Ne mutlu sesini duymak, gerçekten çok güzel. Sevgili Berfin'i biz Cam Tavşan kitabıyla programımızda ağırlamıştık. Çok da tatlı bir kitaptı. Zaten ikinci kitabın geleceğini biliyor ve hissediyorduk ki çok şükür bu senenin başında ikinci kitabı Bal Gibi Oyun Masal Bayram'da okuyucularla buluştu. Hayırlı uğurlu olsun.
Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
Bu arada sevgili Berfin, az önce biz Ulusal Apiterapi Derneği Başkanı'yla konuştuk. Son cümlesi neydi biliyor musun? Bal gibi günleriniz olsun dedi. Sanki hissetmiş gibi. Evet, o bal gibi sözcüğü çok çok kıymetli bizim için. Sen de o kitabına o ismi vermişsin. Biraz anlatır mısın o kitabın sürecini? Çünkü sanıyorum Cam Tavşan'da onun da bir hikayesi vardı. Yani kitabın değil de kitabın ortaya çıkışın, o Cam Tavşan'ın senin zihninde oluşma hikayesi vardı. Acaba bu bal gibi kitabı zihninde nasıl oluştu? Onu anlatmanı rica edelim.
Evet, tamam. Kitap, Cam Tavşan kitabı çıktıktan sonra okul gruplarıyla da zaten görüşmeler içerisinde oluyorduk. Orada Turtay'ı çok sevdiklerini söylemişlerdi. İnanın bal gibi de öyle bir maceram olmadı açıkçası. Nasıl yazdım, onun da ayrı bir hikayesi var mı derseniz, öyle bir hikayesi yoktu. Ama Turtay'la birlikte yola çıkacağımı biliyordum.
Bu Turtay'ı, sözünü kestim kusura bakma. Turtay'ı nedir?
Turtay'ı çok sevdiğim için biraz da kelime oyunu yaparak,
evet.
Küçük ayının ismi kesinlikle Turtay olmalıydı benim için. Ancak diğer karakterlerle inanın masalı yazarken tanıştım. ama amacım elbette ki yine somut olmayan kültürel miras unsurlarımızdan, geleneklerimizden, göreneklerimizden çocuklara aktarmaktı. Bu şekilde başladı yolculuğumuz bal gibiyle.
Evet, o zaman Turtay'ı anladığım kadarıyla bal gibi kitabımızın baş kahramanı, öyle mi?
Evet,
Turtay'ı çok seven bir ayımız mı var?
Öyle ama yalnız bunu ben ve benim buluştuğum çocuklar biliyorlar.
Bir de artık dinleyicilerimiz biliyor.
Evet, şimdi dinleyicilerimiz biliyor çünkü kitapta Turtay'a fazla yer vermedim. Turtay'ın ve diğer ayıların en sevdiği şey elbette ki baldı.
Evet.
Kitabımızın adı da bu yüzden Bal Gibi oldu. Bal gibi demedik sadece. Bal gibi masal, oyun ve bayram dedik.
Evet. Bu arada bildiğim kadarıyla bu kitabı aslında 23 Nisan çocuklarına armağan ediyorsun sen. Evet, bu sene gönüllerince bir 23 Nisan ne yazık ki yaşayamadı sevgili çocuklar, ama inşallah evet, bundan sonra bal gibi 23 Nisanlar yaşarlar.
Evet, umuyoruz ki öyle bal gibi çocuk bayramlarımız olur. Çocuklara da hediye etmiştik sosyal medya platformunda. Evet.
Bu arada sevgili dinleyiciler, Berfin Sıla Kepez kitaplarını yazarken az önce de ifade ettiği gibi hep geleneksel unsurları içinde barındırmayı çok arzu ediyor. Çünkü kendisi de bir halk bilimci ve geçmişteki o değerlerin, kültürel kıymetlerin kendinden sonraki nesillere, çocuklara ve çocukların çocuklarına aktarılması konusunda çok önemli bir işlev gösterdiğini ifade edebilirim ben burada mikrofonlarımız aracılığıyla. Çünkü Cam Tavşan'da yine bir ritüel vardı değil mi? Hıdrellez vardı.
Evet.
Bu bal gibi de bir bayram söz konusu. Onu anlatmanı rica edebilir miyiz? Nedir sevgili çocuklarımıza bu sefer geleneksel ritüellerden veya geleneksel unsurlardan aktarmak istediğin?
Elbette. Öncelikle görüşleriniz için, yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Bu noktada masallar benim amacım değildi. Bir aracımdı. Ve hala da öyle. Masalları yazarken kesinlikle diyorum ki bu somut olmayan kültürel miras unsurlarımızı, geleneklerimizi, göreneklerimizi, örf ve adetlerimizden birer parçayı çocuklara aktarabilmek ve en önemlisi de sürdürebilirliğini sağlayabilmek. Bunu Cam Tavşan'da çok güzel dönüşler alarak yaşadım. Hatta hiç unutmuyorum, bir öğrencimiz şey demişti. Öğretmenim, biliyor musun, ben babaanneme sordum, Hıdrellez gerçekten var mı?
Seslendirmelerin de çok şeker gerçekten.
Çok teşekkür ederim. Bal gibi kitabında da ne verebilirim çocukların? Biraz daha yaş seviyesini düşürmüştüm bal gibi de. 6-8 yaş arası yaptık. Hem ilkokula yeni başlayan çocuklar için hem de okul öncesi gruplarına da ele almıştık. Burada da oyunları vermek istemiştim. Ancak sokak oyunlarının unutulduğu bir dönemde olduğumuz için gerek teknolojiden gerek çevre şartlarından kaynaklı. Sokak oyunlarından hostik oyununu seçmiştim. Böyle bir oyun gerçekten var ve Anadolu'da çok çok oynanmış bir oyun aslında. Çam kozalaklarıyla ve kırık ağaç dallarıyla oynanmış bir oyun. Bunu da çocuklar bilmediği için dedim acaba nasıl bir maceraya atabilirim hostik oyununu. Ve ayıların özellikle turtayının keşfiyle bulunan bir oyuna dönüştü. Daha sonra kitabın arkasında cam tavşanda da yaptığım gibi küçük bir bilgilendirme notu bırakmıştım. Şimdi de çocuklar şöyle bir tepki veriyorlar. Aa, bu oyun gerçekten var.
Var mıymış?
Yani. Şimdi etkinliklerde çocuklarla birlikte oynuyoruz. Sadece tabii ki de oyunu da değil, bayram kutlamalarını, o geleneğimizde yatan ve benim çok sevdiğim bayram kutlamalarını da ele aldım. Buradaki amacım da bal bayramı dediğimiz şeyde çocuklar acaba hangi bayramları çağrıştırıyorlar, hangi bayramları gözü önüne getirebiliyorlar. Yaptığımız etkinliklerde de bunun böyle başarılı minik minik tatlı anılarla dolu olduğunu görüyorum. Hepsi muhakkak bir bayrama benzetebiliyor. Biz de büyüklerin ellerinden öpüyoruz, hediyeler alıyoruz. Burada bal topluyorlarmış gibi yorumluyoruz onları.
Evet, biz de yeni aslında bayramı bitirdik. Pazartesi sonlandı Kurban Bayramımız ama biz tabii geleneklerimize gerçekten çok bağlı bir milletiz. Biz bayramı öncesinde de kutlarız. Şimdiden bayramını kutluyoruz deriz. Bayramda kutlarız. Bayram biter, geçmiş bayramı kutlarız. Bayramlar
evet,
çok
de
çok değerli.
Bayramınız
çok teşekkür ediyorum. Sevgili Berfin'cim senin de ve tabii senin de sevgili öğrencilerinin, çocuklarının da bayramı kutlu olsun. Bu bal gibi tam onlara bal gibi bayram olmuş.
Evet, umarım öyle olmuştur. Teşekkür ediyorum.
Biraz konusunu anlatır mısın? Çocuklarımıza o ritüelleri nasıl anlatıyorsun?
Nasıl anlatıyorum? Bunları onların ilgisini çekebilecek şekilde ve tabii ki de çocuk gruplarına yazmak biraz daha fazla hassasiyet gösteriyor. Özellikle ben soyut cümleler kuran biri olarak zorlanmadığımı söyleyemem. O yüzden daha da somutlaştırmaya çalışmıştım ve ayıların aslında küçük bir hikayesiyle başladık. Oyun uydurma yarışmasını çok seviyor bu ayılar. Ve bu oyunları genellikle anneye babaya yardım etme oyunu, bulaşık toplama oyunu, böğürtlen toplama oyunu, çiçek toplayalım oyunu, çiçek toplayalım ki bahçemiz güzel olsun oyunları gibi. Bu oyunları da yine etkinlik kapsamında ve kitap kapsamında çocuklar acaba hangi oyunları uydurabiliyorlar, hayal kurabiliyorlar mı? Çünkü o anlamda birçok eksiklik görüyoruz. Buradan başlamıştı hikaye. Yalnız turtayımız bir şekilde oyun uyduramıyor ve çok üzülüyor. Daha sonra turtayı her masal kahramanında olduğu gibi bir yardımcı gerekiyordu. Ve bizim koca ayı dediğimiz turtayının dedesi onun arkasından gelip sadece hayal et demişti kitapta. Peki hayal etmek ne demekti? Ve dedi ki gökyüzündeki kuşlara bak, ağaçlara bak. Sadece hayal et ve etrafını iyi izle demişti. Şu anda çocukların aslında çok da yapamadığı, yani şartlardan kaynaklı
evet,
yapamadığı.
Evet.
Bunlara biraz vurgu yapmak istemiştim özellikle. Bu kitabı etkinliğe dönüştürdüğümüzde çocuklardan ama çok güzel geri dönüşler alıyorum. Çocukların sadece gerçekten az bir şey yönlendirilmeye ihtiyaçları var. Yani onların ne içindeki hayal gücüne yetişebiliriz ne de içindeki hayal güçleri ölmüş demek değil yani. Onların bilgisayara, tablete düşkünlüğü biraz da ailelerden, bizlerden kaynaklı olduğunu düşünüyorum.
Aslında o kadar güzel bir noktaya değinmişsin ki sevgili Berfin, diyorsun ki oyun bulmakta zorlanıyoruz. Şimdi anne babalar çocuklarına oyun bulmakta zorlanıyor çünkü çocukları mecburen pandemiden korumak için çok fazla dışarı göndermediklerinden bu sefer evin içinde acaba ben ne yapsam da bu çocukla oynasam? Ha, en iyisi eline vereyim tableti, o kendi kendine tabletinde takılsın düşüncesine çok güzel bir cevap aslında senin yorumun ve kitapta
evet,
anlatmaya çalıştığın bir oyun keşfetmek, çevrene bakarak hayal ederek oyun keşfetmek, bundan daha güzel olamaz.
Evet, özellikle bunun mekanına da dediğiniz gibi hiçbir ilgisi yok aslında. Bizler çocukların sıkılmasına sanırım müsaade etmiyoruz. Bir çocuk sıkılmadıkça da bir oyun elbette
üretmiyor,
ki
değil
üretemiyor.
Mi? Evet. Hemen evet. Eline bilgisayarı, tableti, cep telefonunu verip hadi sen şurada oyalan diyoruz. Aslında biz ona iyilik yapmıyoruz. Biz onu sıkılmaya bırakacağız. O kendi oyununu kendi üretecek.
Ve sizin dediğiniz gibi yapıldığı takdirde çocuk zaten ötelendiğinin ve eğlendiğinin aslında gayet iyi farkında olmuş oluyor. Ne kadar belli etmese de onda belki de önemsizlik, değersizlik hissi bile yaratıyor aslında bakarsak.
Benimle ilgilenmiyorlar, beni tabletimle baş başa bıraktılar diye düşünüyor çocuk.
Kesinlikle, kesinlikle öyle. O yüzden ben öğrencilerimle şey yapıyorum, yani önce sıkılmamıza izin vererek bu tür etkinliklerde birkaç malzeme atarak önlerine. Ya acaba bu malzemelerden ne yapabiliriz? Nasıl bir oyun uydurabiliriz? Biraz ipuçları vererek. Emin olun çocuklar çok güzel cevaplarla çok güzel oyunlar üretebiliyorlar.
Evet, sevgili Berfin, senin o az önce ifade ettiğim seslendirmelerin anlatımın da gerçekten çok tatlı. Çünkü sen aynı zamanda bir hikaye anlatıcısısın. Rica etsek o bir masada girerken çocuklara hani giriş cümlesi, o tekerleme, yavaş yavaş süremizin sonuna geliyoruz. Onunla biz bitirmiş olsak nasıl bir girişle bitirmek isterdin programımızı?
Tamam, o zaman masalları çocukların çok sevdiği bir tekerlemeyi söyleyerek.
Harika olur, harika
tamam,
olur.
Tamam, öyle yapalım. Biz varmış, biz yokmuş, masalın yalanı mı olurmuş? O yalan, bu yalan, fili yuttu bir yılan.
Bunu söyledikten sonra o çocukların yüz ifadelerini ve çıldırdıklarını gerçekten hayal edebiliyorum.
Evet,
tıpkı senin söylediğin gibi. Çok teşekkür ediyorum sevgili Berfin'cim. Yayınımıza
ederim.
Katıldığınız için çok çok mutlu olduk. Çünkü çocuklara hayal dünyasının kapılarını açmak herhalde en güzel şey olsa gerek. Ve o kapılar işte bu kitaplarla açılıyor. Yüreğine, emeğine sağlık, kalemine sağlık.
Çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler.
Sevgili dinleyicilerimiz, masal anlatıcısı ve çocuk kitabı yazarı Berfin Sıla Kepez'in yeni kitabı çıktı. Bal Gibi Oyun Masal Bayram okuyucularla buluştu. Biz de bugün Berfin Sıla Kepez'le kitabın oluşum sürecini, çocukların kitaplarla ilgili izlenimlerini konuştuk. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz ve bu kitapların devamını diliyoruz. Çünkü çocuklarımızın hayal etmeye o kadar ihtiyacı var ki, onları hayalleriyle baş başa bırakmaya. Ve böylelikle biz de programımızın sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Cihan Aktepe ve mikrofonda ben Sezin Zor. Hayatın Sesleri'nde tekrar buluşuncaya dek şimdilik huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın. Thank you. Sesleri.